İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz Filipililere mektup 3. bölüm 20. ayete geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Filipililere mektup Pavlos'un cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir. Pavlos cezaevindeyken biliyorsunuz 4 mektup yazdı ve bizler bunlara cezaevi mektupları diyoruz. Bu mektuplar Efesoslular, Filipililere, Kolosellere ve Filomon'a yazılan mektuplardır. Bu mektup, yani Filipililere mektup, Pavlos'un Filipi Kilisesi ile olan harika ilişkisinden kaynaklanmıştır. Gerçekten de bu kilise Pavlos'a bütün diğer kiliselerden daha yakındı. Onun Filipililere ve Filipililerin de kendisine olan sevgisi bu mektuba yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih imanlılarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Bu mektupta 4 bölüm vardır. 1. bölüm iman yaşamının felsefesini içeriyor. 2. bölüm iman yaşamının kalıbı, 3. bölüm iman yaşamının ödülü ve 4. bölüm de iman yaşamının gücünü belirtir. 3. bölüm 20. ayete geldiğimizde Pavlos, oysa diyor bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Daha önceki ayetlerde Pavlos, kardeşler hepiniz beni örnek alın demişti. Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın. Size kerelerce söylediğim gibi şimdi gözyaşları içerisinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çarmıhına düşman olarak yaşıyor. Onların sonu yıkımdır, tanrıları mideleridir. Ayıplarıyla övünür, yalnız bu dünyayı düşünürler. Oysa 20. ayete geldiğimizde bizim vatanımız göklerdedir. Biz oradan kurtarıcı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir dedi. Evet, bizim vatanımız göklerdedir diyor Pavlus ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Vatanımız olarak geçen sözün daha iyi bir çevirisi vatandaşlıktır. Tam bir yaşam biçimi, yeni bir yaşam biçimi anlamına gelir. Pavlos'un burada kullandığı politeo sözcüğü bir vatandaş gibi hareket etmek anlamına gelir. Filipi kenti bir Roma kolonisiydi. Filipi'de Roma yasaları uygulanıyordu. İnsanlar Roma'da giyilen giysilerden giyiyorlardı. Latince konuşuyorlardı. Her şey Roma'da olduğu gibi. Çünkü burası bir Roma kolonisiydi. Şimdi bugün bir arada olduklarında kendilerine inanlılar topluluğu denilen inanlılar cennetin bir kolonisi olmalıdırlar ve cennettekilerin davrandığı gibi davranmalı ve cennetin dilini konuşmalıdırlar. Nedir cennetin dili biliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? Göksel dil, cennetsel dil nedir? Bu sevgidir, barıştır, hoşgörüdür, sevgidir, yine sevgidir. Ne yazık ki durum her zaman böyle değildir. Ama hedefimiz bu olmalıdır. Pavlos bugün bizlerin yeryüzüne Mesih'in elçileri olduğumuzu, cenneti ve cennetin mesajını temsil etmemiz gerektiğini, çünkü vatanımızın cennet olduğunu söyler. Ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Pavlos inanlının umudunu Tanrı'yı övmenin yüksek düzeyinde dile getirir. Bu, onun dönüşünü sevinç içerisinde beklemektir. İncil'de inanlının umudu hiçbir zaman büyük sıkıntı zamanı değildir. Vatanımızın cennet olduğunu söyledikten sonra oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der Pavlus. Bir yargı zamanı olacak olan büyük sıkıntı zamanından geçmek konusunda hiçbir şey söylemez. İnanlılar topluluğu yargıdan kurtarılmıştır. Hanok nasıl tufanı yaşamadıysa inanlılar da büyük sıkıntıdan geçmeyeceklerdir. Birçok kişi Rabbin inanlılar topluluğunu büyük sıkıntı dönemi boyunca koruyacağına inanır. Evet, koruyabilir. Tanrı Nuh'u tufan boyunca gemide korudu ama Hanok'u bu dünyadan aldı. Dostum, büyük sıkıntı dönemi boyunca Tanrı'ya ait olanlardan iki grup insan olacaktır. Bunlardan biri, Filadelfiya Kilisesi'ne söylediği gibi göğe alınacaktır. Sözüme uyarak sabırla dayandığın için yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim. Vahiy 3.10. Diğer grup büyük sıkıntıdan geçecektir. Büyük sıkıntı döneminden geçecek, Yahudi olmayanlardan oluşan büyük bir kalabalık ve İsrail'den de 144 bin kişi olacaktır. Çünkü bu kişiler Tanrı tarafından mühürleneceklerdir. Bunlar gelişmeden önce Mesih inanlıları, inanlılar topluluğu yeryüzünden alınacaktır. Kilisenin büyük sıkıntı zamanından geçeceği düşüncesinin benim için gitgide daha gülünç bir hal olduğunu söylemek istiyorum. Kilise dediğimde inanlılar topluluğunu kastediyorum. Bu teoriyi savunanlar, bu öğretiyi savunanlar, kutsal kitapta kilisenin büyük sıkıntıdan geçmeyeceğini bildiren bir tek ayet bile olmadığını söylerler. Bu sözcüklerle dile getirilen bir ayet olmadığı doğru olduğu halde değerli dinleyicilerimiz, kutsal kitapta kilisenin başka şeyler yapmadığını da bildiren başka ayetler yoktur. Örneğin ben sonsuzluk boyunca bir konumumuz, yapacak bir işimiz olacağından eminim. Ama kutsal kitap bu tür bir şeyde ayrıntılara girmez. Ancak kutsal kitap, Tanrı sözü, kilisenin yani inanlılar topluluğunun gelecek hakkında görkemli, harikulade bir umudu olduğu konusunda çok açıktır. Birçoklarımıza şu anda olduğumuz yerle kilisenin göğe alınması arasında çok ince bir çizgi varmış gibi gelmektedir. Ancak kutsal kitap Mesih'in ne zaman geleceğini söylemiyor. Belli ki Pavlos, Rabbin kendi yaşadığı süre içinde döneceğini düşünüyordu. Ve Pavlos'un önce büyük sıkıntıdan geçmeyi beklediğinin bir kaydı yoktur. Hayatında birçok sıkıntı yaşamıştır ama hiçbir zaman bunları büyük sıkıntı olarak yorumlamamıştır Pavlos. Pavlos mutlu bir bekleyiş içinde ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Büyük sıkıntıdan geçtikten sonra mı? Benim kutsal kitabımda böyle bir şey söylenmiyor. Dostum, kutsal kitabın hiçbir yerinde inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı döneminden geçeceği yazılmıyor. Pavlos'un sevinçli beklentisi onun büyük sıkıntıyı değil, Mesih'in dönüşünü beklediğini ortaya koyar. 21. ayette şöyle diyor Pavlos, o, yani Rab İsa Mesih, bu zavallı bedenimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer kılacak. Bunu her şeyi kendine bağımlı kılma gücünü kullanarak yapacak. Filipiller 3, ayet 21. Zavallı bedenimiz, alçaltılma bedeni ya da çürüme bedeni olarak çevrilse daha iyi olacaktır. Mesih'in dünyasal bedenlerimizi değiştireceği anlamına gelir. Sahip olduğumuz beden dünyasaldır ve her tür sınıra tabidir dostum. Yeryüzüne uygun bir şekle sokulmuştur. Doğal konumumuz göğe alınmak için uygun değildir. Bedenlerimiz dünyasaldır. Kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Bedenlerimiz çürüyecek bedenlerdir. Bir gün sizler ve ben bu bedenleri bırakıp gideceğiz. Onları terk edeceğiz. Çünkü onlar, yani bedenlerimiz, çürüyebilir bedenlerdir. Bize yeni bedenler verilecektir. Ben kendiminkini hemen terk edip onun yüce bedenine benzer halde bir beden almayı hemen şimdi istiyorum. Rab İsa'nın dirilişinden sonra sahip olduğu bedene benzer bedenler alacağız. Bunlar yüceltilmiş bedenler olacaktır. Pavlos Korintoslara yazdığı mektubunda bundan söz etmektedir. İşte size bir sır açıklıyorum diyor Pavlos. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Burada altı çizili sözcük bir anda, anidendir. borazan çaldığındadır. Bu parçanın yanlış yorumlarını ele alırken bazı kişilerin bu borazanı vahiy kitabında sözü geçen meleklerin çalacağını düşündüklerini söylemek istiyorum. Ancak burada borazanı kimin çaldığı bildirilmiyor. Vahiy kitabı İsrail'den söz ediyor. Eski antlaşmada İsrail'in çölde borazanların çalınmasıyla harekete geçirildiği, onları harekete geçirmek için iki gümüş borazanın çalındığını okuyoruz. İsrail borazanlara alışıktır, biz değiliz. Belki de siz 1. Selaniklerde kilisenin göğe alınmasıyla ilgili o son borazanı hatırlıyorsunuz. Rabbin kendisi bir buyruk çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Bunun Tanrı'nın borazanı olacağına dikkat edin. Kim bunu Cebrail'in eline verip Tanrı'nın borazanını Cebrail'in çalacağını söylemiştir? Cebrail'in bir borazanı olup olmadığından bile emin değilim. Baş meleğin sesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek olan Rab'dir. Her iki şeyde Tanrı'nın bağırışının asaleti ve görkeminden söz etmektedir. Değerli dostum, Tanrı'nın sesi insanın içerisine işleyici ve huşu verici olacaktır. Yuhanna'nın yüceltilmiş Mesih'in sesini tanımlayışına kulak verin. Rabbin gününde ruhun beni yönetimine almasıyla arkamda borazana benzeyen, borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ve kimin konuştuğunu görmek için döndüğünde yüceltilmiş Mesih'i gördü. Yuhanna'nın duyduğu ses onun sesiydi. Kiliseyle bağlantılı borazanlar yoktur. Günümüzde Mesih'in bize sözleri şunlardır. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri benim sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Vahiy 3 ayet 20. Bu onun akşam yemeği davetidir. Yemek için son çağrıdır. Büyük sıkıntı gecesi çökmeden önce ona gelme davetidir. Kapı açıldığında bu dünyadan iman platformuna konulmuş bir grup insan yukarı alınacaktır. Ve bu kişiler büyük sıkıntı zamanından geçmeyeceklerdir. Kilisenin yani inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı zamanından geçeceğine inananlar arasında birçok zeki insan olduğu halde böyle bir şeyi bekleyenler bana göre en zayıf teoriye yani öğretiye inanıyorlar. Ancak bu kişilerin Tanrı sözünü etüt etmek yerine felsefe, psikolojik, tarih ve bağlantılı konuların etütüne daha çok vakit harcıyorlar. Bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Bu Yuhanna'nın kafasındaki düşüncenin aynısıdır. Değerli kardeşim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız diyor Yuhanna. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. 1 Yuhanna 3 ayet 2. Mesih henüz görünmemiştir. Ama göründüğünde bizler onun gibi olacağız. Hem Paulus'un hem de Yuhanna'nın ilk önce büyük sıkıntı zamanından geçmeyi bekledikleri hakkında en ufak bir imaları bile yoktur. Paulus'un gelecek için bir umudu vardı. Sizin gelecek için umudunuz nedir dostum? Büyük sıkıntı zamanı mı? Dostum, eğer beklediğiniz şey büyük sıkıntı zamanı ise hiçbir umudu olmayan biri kadar umutsuzsunuz demektir. Bir uçak yolculuğum sırasında varacağım yere direkt yoldan uçmak yerine gideceğimiz yere kuzeyden vardık. Pilot güneyde büyük bir fırtınanın olduğunu, bu nedenle de güneyden gidemeyiz dedi. 30 dakikalık daha uzun bir yolu seçti ve varacağımız yere 30 dakika geç vardık. Fırtınanın içine girmeyip etrafından dolanmasını takdir ettim. Bazen pilotlar önümüzde bir fırtına var ve önümüzdeki 30 dakika boyunca sallanacağız derler. Bu özlemle beklediğim şeyler arasında değildir. Bu benim için hoş, güzel bir umut değildir. Zaten uçaktan korkuyorum. Ama fırtınanın içinden geçmemek için başka bir yoldan gitmesi çok hoş bir şeydi. Ve Rab inanlılar topluluğuna adı büyük sıkıntı olan fırtınaya girmeyeceğiz diyor. Dostum, kutsal kitaptaki sözleri kendi teorinize uydurmak için döndürebilirsiniz ama burada böyle yazıyor. Evet, Tanrı sözünde böyle yazıyor. Oysa diyor bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Pavlos'un gelecek için umudu buydu ve bu bizim de gelecek için umudumuzdur. Şimdi Filipililere mektup 4. bölüme geldik. Bu bölümün konusu iman yaşamı için güç. Mesih inanlısı yaşamının felsefesini, kalıbını, ödülünü gördük. Şimdi de iman yaşamının gücünü göreceğiz. Bütün bunları yapmak için bir güç olmasaydı, bütün diğerleri anlamsız ve yararsız olurlardı. Bir hayat felsefesini yerine getirmek için bir güç yoksa, o hayat felsefesinin bir yararı yoktur. Bir kalıbı yaşamlarımıza uygulamak için verilen bir güç yoksa, o kalıbın hiçbir yararı yoktur. Eğer hedefe ulaşmazsak, ödülün hiçbir yararı yoktur. Bu yüzden güç çok önemlidir. Sanırım Kutsal Ruh'un Pavlos'un Filipililere 3:1'de sonuç olarak kardeşlerim Rab'de sevinin, size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem de sizin için bir güvencedir yazdığında bu mektubu bitirmesine izin vermeyişinin nedenlerinden birinin bugün bizlerin iman yaşamını yaşamak için güç olduğunu bilmemizi istediği olduğunu sanıyorum. Bizi güçlendiren Mesih'te her şeyi yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyordu. Bu bölümde, yani Filipililer 4. bölümde gücün kaynağının sevinç, gücün sırrının dua ve Mesih'i düşünmenin gücün tapınağı olduğunu göreceğiz. Filipililer 4. bölüm 1. ayette şöyle diyor Pavlus. Denecek şudur ki, sevdiğim ve özlediğim kardeşler, sevincim ve tacım sizsiniz. Rab'de böyle dimdik durun sevgili kardeşlerim. Sevincim ve tacım. Gördüğünüz gibi bir gün Mesih'in huzurunda olacaklardı ve Pavlos bu insanları Rab için kazandığından ötürü bir taç almayı bekliyordu. Ayrıca bu kişiler bu dünyada Pavlos'un sevinciydiler. Pavlos, Filipi'deki inanlıları gerçekten çok seviyordu. Sevgili kardeşlerim, böylece Rab'de dimdik durun diyor. Ve Pavlos'un Efesli imanlılara söylediği gibi, bundan dolayı kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Mesih inancı kişinin yaşamında denge oluşturacaktır. Evodia ve Sintikya'yı öğütlerim. Rab'de düşünce birliğine varsınlar diyor 2. ayette. Şimdi Filipi kilisesindeki tek soruna geliyor Pavlus. Yüzeyde bir dalgalanma vardı ama bu önemli bir şey değildi. Pavlus mektubunun sonuna kadar bunun sözünü bile etmemişti. Belli ki bu iki kadın birbirleriyle konuşmuyorlardı. Ya da aralarında bir sürtüşme, bir tartışma, bir çekişme vardı. Bunu Filipili inanlılara Rab'de aynı düşünceye sahip olmalarını öğütlediğinde zaten görmüştük. Böyle söylemekle onların birbirlerinin fotokopileri olmaları gerektiğini demek istemiyordu. Hayır, imanlılar hiçbir zaman birbirlerinin kopileri olmamaları gerekir. Başka birçok konuda farklı düşünceleri olabilirdi. Ama bu Mesih'in düşüncesine sahip olan iki kişiyi birbirinden ayırmaz. Her üyenin farklı, buna karşı hepsinin Mesih'te bir ve birlik içerisinde olması Mesih'in bedeni hakkındaki harikulade şeylerden biridir. Ve sen, güvenilir yoldaşım, senden dileğim şudur. Bu kadınlara yardım et. Onlar sevindirici haberi yaymak için Clement'le ve öbür iş ortaklarımla birlikte yarıştılar. Onların adları yaşam kitabındadır. Filipililer 4, ayet 3. Bu iki kadının ilk kilisede önemli konumları olduğu açıktır. Ve o zamanlarda bir kadının önemli bir konum olması sıra dışı bir durumdu. Ben kadınların vaiz olmalarının nedeninin kadınlara kilisede gerekli yerin verilmeyişi olduğunu düşünüyorum. Bir kadın görevli, diyakon konumu kilisede var olsa da pek ciddiye alınmamaktadır. Ben bunun önemli bir görev olduğunu ve bu şekilde davranılması gerektiğine inanıyorum. Yani hizmet görücüler. Tanrı sözünü etüt ettikçe, çalıştıkça buna daha çok ikna oluyorum. Pavlos çok açık bir biçimde bu kadınlar benimle müjdeyi yaymak için mücadele ettiler demiştir. Müjdeyi, Tanrı sözünü yaymada bu kadınlar Pavlos'la yarış ettiler. Clement'le de burada Filipi'de daha önce tanışmadığımız bir imanlıyla tanışıyoruz. Diğer emektaşlarımla birlikte belli ki Filipi'de adları yaşam kitabında yazılı olan büyük bir inanlı kalabalığı vardı. Önemli olan buydu. İsimleri yaşam kitabında yazılıydı. Rab'de her zaman sevinin. Sevinçli olun. Size yine diyorum. Sevinin, Rab'de sevinin. Filipililer 4, ayet 4. Bu değerli dinleyicilerimiz, Mesih inanlısı için bir buyruktur. Yani Mesih imanlısı Rab'de sevinmelidir, sevinçli olmalıdır. Rab'de her zaman sevinin diyor Pavlus. Bir emirdir bu. Rab'de sevinin. Bu buyruk, gününüz ister karanlık, ister aydınlık, zor ya da kolay, sorunlar ve ayartılmalarla dolu olsun, ister bulutlar üzerinde uçuyor olun, hep geçerlidir. Bizlere sevinmemiz emredilmiştir. Birinci kere bunu tam olarak anlamadıysak, Pavlos bir kez daha tekrar ediyor. Yine söylüyorum, sevinin. Ne diyordu Pavlos? Rab'de her zaman sevinin. Sevinçli olun. Söylediğimi tekrar ediyorum. Rab'de sevinin. Sevinç, kendi kendimize üretemeyeceğimiz bir şeydir. Sevinç, kutsal ruhun bir ürünüdür. Bir Mesih imanlısının yaşamında sevinç yoksa güç de yoktur kardeşim. Rabbin sevincini yaşamayan kişinin hiçbir gücü yoktur. Nehemya peygamber, Yeruşalim'deki duvarı bina etmeyi bitirdiğinde, su kapısında Ezra'nın sabahtan öğlene kadar kutsal yazıları, yani Tanrı sözünü halka okuduğu bir kürsü kurdular. Bu insanlar Babil'deki sürgünden dönmüştü. Çoğu Tanrı'nın sözünü hayatlarında duymamışlardı. Çok etkilendiler ve yas tutup ağlamaya başladılar Rabbin sözü okunduğu zaman. Bunun üzerine Nehemya, bir dakika dedi, ağlamayın. Bu çok mutlu bir gündür. Tanrı'nın size vermiş olduğu bereketleri, fiziksel bereketleri paylaşacaksınız ve Tanrı sizin bunların tadını çıkartmanızı istiyor dedi. Tanrı bizlere tadını çıkartmamız için her şeyi bol bol vermiştir dostum ve tadını çıkartmak sevinmek demektir. Kuvvetiniz budur, gücünüz budur. Sevinç olmadan değerli dostum, gücü olan bir Mesih inanlısı olamazsınız. Güç veren sevinçtir. Gücün kaynağı sevinçtir. Ve sevinçler bolluğu Rabbin önündedir.